Ayrım 4, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, Sayfa 41. İkinci yıl. İkinci yıl genel olarak birinci yıla çok benzer şekilde geçti. Yemeklerimiz iyiydi. Ekmeğimiz gene Eskişehir'den gelirdi. Ak ekmekti, hem de boldu. Kesilir, ortaya konulurdu. İstediğimiz kadar yerdik. Öğlenleri 3 ayrı kap yemek çıkardı. Birisi muhakkak tatlı ya da meyve, komposto olurdu. Memnunduk. Dersler sıkıydı, bol bol çalışıyorduk. Kitaplarımız ortaokulun 2. sınıf kitaplarıydı. Biraz zor geliyordu ama gece gündüz demiyor okuyorduk. Bir sabah, bir akşam yemeğinden önce, bir de sonra 3 ayrı serbest okuma saatimiz vardı. Nöbetçi öğretmenlerin gözeticiliği altında dersliklerde oturur çalışırdık. Yarınki derslerimize hazırlanırdık. Kitaplar sahife sahife ilerliyor, biz yavaş yavaş gelişiyorduk. Büyük okul binasının içinde gene geçen yılki gibi 120 öğrenciydik. Rahatça sığıyorduk. Yeni öğrenci alınmıştı ama onlar Mahmudiye'de okuyorlardı. Ben Mahmudiye'ye daha hiç gitmemiştim. Hamidiye'ye 10 kilometre uzaktaydı. Ufukta belli belirsiz görünürdü. Geniş bir düzlüğün sonunda kavak ağaçları ve Tatar tipi tek katlı uzun uzun evlerdi. Havanın açık olduğu günlerde ortadaki büyük okul yapısı görünürdü. Okul neden böyle iki yerde birden açılmıştı bilmiyordum. Yalnız bu yıl birinci sınıfa pek çok öğrenci alındığını, aralarında kız da bulunduğunu duyardık. Gidip gelen arkadaşlarımız ballandıra ballandıra kızları anlatırlardı. O çağın çocukça duyguları içinde kızlarla birlikte okumayı arzu ederdik. Bizim sınıflarda kız yok diye üzülürdük. Bir iki bayan öğretmenimiz vardı. İster istemez hep dikkatler onların üstünde toplanırdı. Hele bizden biraz daha yaşlıca olan arkadaşlarımızın konuşmaları tüm onlara çevrikti. Seslerini taklit ederler, hallerini, tavırlarını konuşurlardı. Ama sonradan başka okullarda gördüğüm taşkınlıklar, şımarıklıklar bizde asla olmazdı. Köylüce bir uysallık içindeydik. Hiçbir bakımdan saygı sınırının dışına çıkamazdık. O yıl mıydı, ertesi yıl mıydı? Demek ki ben de artık epeyce büyümüştüm. Genç bir bayan öğretmenimiz vardı. Akşamları hava kararınca evine giderken kendisini götürmem için beni çağırırdı. Köyün arka tarafında bir avluya açılan evin tek bir odasında kendi başına otururdu. Bitişikteki ev sahibini rahatsız etmemek için karanlıkta usulca gelirdik, el yordamıyla anahtarı kilidin deliğine sokar, kapıyı açardık. Bazen uzun uzun uğraşırdık bunun için. Kendisi açamazsa anahtarı bana verirdi. Eğilirken, doğrulurken saçlarının kokusunu duyardım. Bir tuhaf titreme gelirdi içime. Utancımdan biraz uzağa gidip dikilmek zorunda kalırdım. Kapı açılınca içeri girer, gaz lambasını yakardı. Bana da gel biraz ısın derdi ama giremezdim. İyi geceler diler, kapıdan ayrılırdım. Zorla elime bir iki kağıtlı şeker sıkıştırırdı. Yiyerek okula gelirdim. Kafamda duygular, düşünceler birbirini kovalardı. Hayalperest bir çocuktum. Hele akşam yatınca olmuşları, olacakları ya da olması gerekenleri bütün ayrıntılarıyla bir bir düşünürdüm. Yalnız bu alanda değil, her alanda bol bol hayal kurardım. O günlerdeki sıkıntıların neyse onları halledilmiş gibi düşünür, kendimi kah paralı, kah iyi elbiseler içinde farz ederdim. Garip bir zevk alırdım bundan. Kızdığım kimselerden hayal kurarak öç alırdım. Sevmediklerimi perişan ederdim, yalvartırdım kendime. Bazen öğretmen olmuşum gibi düşünürdüm. Kendi köyüme tayin edilmişim. Herkes bana hoş geldine gelmiş. Ben okulun önünde lacivert elbiseler içinde dimdik ayaktayım. Köylülerle bir konuşma yapıyorum. Herkes saygıyla dinliyor, beğeniyorlar beni. Pencerelerden kızlar bakıyorlar. Hele işlerinden birisi. Ben köyde yapacağımız işleri anlatıyorum. Su getirelim diyorum, ağaç dikelim, fenli arıcılık yapalım, evlere dokuma tezgahları kuralım, evleri yıkıp yeniden yapalım, düz caddeler açalım, örnek bir köy kuralım, hep birlikte kalkınalım. Köylüler kabul ediyorlar, yaşa, sağ ol diye bağırıyorlar. İşe girişiyorum, her yerde en başta ben varım, hiçbir engel tanımıyorum. Lider bir öğretmenim, hem çocukları okutuyorum hem köyü kalkındırıyorum. Böylesi hayaller beni bazen saatlerce meşgul ederdi. Yaşımla birlikte kültürüm, dünya görüşüm geliştikçe hayallerim de daha bir değişiyor, meselelere değinir şekilde renkleniyordu. Şu var ki çoğu zaman gerçek başka çıktı. Benim kurduklarım hiçbir zaman hayata uymadı. Kafamdaki dünya ile dışarıdaki dünya birbirine benzemiyordu. Faydasız ve boş olduğunu bile bile bazen hayaller kurarım. Kendime ait, yurda ve dünyaya ait, şöyle olsa, böyle gitse gibilerden dileklerde bulunurum. Ama nerede? Bakarım hep tersi çıkar. Onun için hep kırıla kırıla yaşarım ben. Alıştım böylesine. 17 Nisan 1940. O yılın baharında bir gün okulda kıyamet koptu. Bizim haberimiz bile yoktu. 3803 sayılı köy enstitüleri kanunu çıkmış. Bizim okulda köy enstitüsü olmuş. Daha birçok yerlerde köy enstitüleri kurulacakmış. Neyin nesi olduğunu pek anlayamıyorduk. Herhalde okul dışı kanallardan bu bizim kötülüğümüze olmuş gibi bir hava estirildi. 20 lira ücret, 20 yıl hizmet sözleri ortalığı doldurdu. Bilhassa Kütahyalı ve Eskişehirli bazı arkadaşlar tedirgindiler. Fiskoslar, mırıltılar gittikçe yükseldi. Haksızlık bu, bırakalım okulu, okumayalım gibilerden sözler başladı. İş öğretmenlere, idareye aksetti. Sınıflarda heyecanlı konuşmalar, ilk defa görülen baş kaldırmalar oldu. Öğretmenler işi tatlıya bağlamaya çalışıyorlardı. Ama genel bir huzursuzluk almış yürümüştü. Bilhassa adını hatırlayamadığım Kütahyalı bir arkadaş alışmadığımız tonda çıkışlar yapıyor, haksızlıktan, enayi olmadığımızdan filan bahsediyordu. Doğru dürüst ders yapılamaz olmuştu. Öğretmenlerimizi de bir kısmı haklısınız der gibi bir tavır takınmışlardı. İşte o günlerde genel müdür geldi. Sırtında yıpranmış kalın kumaştan golf pantolonlu bir elbise vardı. Bizi 2A sınıfına topladılar. Kalın, çatlak sesiyle bir şeyler söyledi, hepsini hatırlayamayacağım. Belki o zaman pek anlayamayacağımız bir konuydu. Köy enstitülerinin ne olduğunu, bu kanunun niçin çıkarıldığını, bundan sonra nasıl çalışılacağını uzun uzun anlattı. Sonra sesini gittikçe yükseltti. ''Biz buraya öğrenci buluruz.'' dedi. ''Okumak isteyen kalır, okumak istemeyen çeker gider.'' Toplantı sonunda kimseden ses çıkmadı. Hep azarlanmış gibiydik. Yalnız o Kütahyalı arkadaşımızın doğruca yatakhaneye gittiğini, eşyalarını topladığını hep hatırlarım. Aldanmıyorsam yalnız o çocuk terk etti okulu. Ben kendimi bir yokladım. 20 lira, daha önce duyduğumuz 60 liranın yanında azdı, evet. Ama o zaman için bizim gözümüzde gene de bir paraydı. 15 liraya güzel lacivert elbise yaptırılabiliyordu. Giymemiştik ama öyle derlerdi, duyardık. Sonra yeni kanuna göre biz yalnızca 20 lira ücretle çalışmayacaktık. Onun yanında başka imkanlar da sağlanacaktı. Köyde toprağımız, malımız, mülkümüz olacaktı. Belki daha iyiydi bu. 20 sene mecburi hizmete gelince onun benim yanımda hiçbir kıymeti yoktu. Ha 20 olmuş, ha 10, ne fark ederdi? Biz öğretmen olup köyde çalışmayacak mıydık? Evet, öyleyse. Zaten canım 10 lira aylık 50 yıl hizmet deseler ben gene okuyacaktım. O kadar. Hiç tınmadım. Her günkü gibi devam ettim. İlk günler çalışmalarımızda pek bir fark yoktu. Derslere, işliklere, tarım çalışmalarına aynı şekilde koşuyorduk. O yıl da öylece bitti. Diri, canlı. Asıl gelişmeyi biz sonra duymaya başladık. Müdürümüzle bazı öğretmenlerimiz değişmişti. Nedenini pek anlayamamıştık ama o zaman iş okula ait boğaların soğuktan ölmesine bağlanıyor ve kulaktan kulağa öyle yayılıyordu. Boğalar için hep üzülmüştük. Ahır binası arka tarafta taştan büyük bir yapıydı. Kışın soba da yakıldığı halde bir türlü ısınmıyordu. Boğalar Tarım Bakanlığı adına Macaristan'dan getirtilmiş, sonra olanakları elverişli diye enstitüye devredilmiş çok değerli hayvanlardı. Kırmızı renkli pek sevimli şeylerdi. Hele birisi görülmemiş irilikte, eski Yunan efsanelerindeki tanrı boğalar kadar gösterişliydi. Canımız gibi bakardık. Yemini samanını ellerimizle yedirirdik. Pek de uysaldılar. Yanlarına sokulur okşardık, tımarlarını kendimiz yapardık. Kırmızı parlak tüylerini her gün gelin tarar gibi tarardık. İşte o güzelim boğalarımız Hamidiye kırının kışına dayanamadılar. Bütün özenimiz boşa gitti, kurtaramadık. Teker teker hastalanıp öldüler. Bakanlıkça soruşturma konusu oldu. Bir müfettiş günlerce kalıp işi inceledi. Sonuç ne oldu iyi bilmiyorum. Ama ilk müdürümüzle bazı öğretmenlerimiz o günlerde okuldan ayrıldılar. Yeni müdürümüz Rauf İnan'dı. Galiba Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geliyordu. Daha ilk görüşümüzde diri, canlı bir etki bırakmıştı. Güzel konuşuyordu. Ne söylerse, ne kadar söylerse dinletiyordu adama. Geniş bir kültürü, araştırıcı ve kovuşturucu bir çalışma gücü vardı. Enstitünün birden genişleyen iş kollarını, kültür gelişimini tam bir yetenekle yönetiyordu. Sert bir insan değildi, hiç kötü kelime kullanmazdı, dövdüğü, sövdüğü görülmemişti. Ama öğretmenden, öğrenciden büyük bir saygı topluyordu. En sıkıntılı devrelerde, ileride anlatacağım, İkinci Dünya Savaşı'nın hudutlarımıza kadar süründüğü günlerde pek zor şartlar altında kalmıştı. Maddi manevi binbir sıkıntı içindeydik. İşleri tam bir disiplin içinde yürütüyorduk. Bende kalanı aynen yazıyorum. Okul müdürü deyince ben hep Rauf İnan'ı hatırlarım. O tip müdür düşünürüm. Canlı, diri, nereden baksan yetkili. Geldiği günlerdeydi herhalde. Bayrak merasiminden sonra merdivene çıktı. Şöyle bir konuşma yaptı. Her cumartesi 1-2 bazen 3 saat konuşurdu. Belki derslerden çok bu konuşmalar etkilerdi bizi. Ünlü bir bilim adamı, bir yazar, Halep Demiryolu boyunca Arabistan'dan Almanya'ya kadar süren bir yolculuk yapmış. Tren penceresinden gördüklerini olduğu gibi yazmış. Arabistan'da diyor, insanlar yolların kıyısına, ağaç gölgelerine boylu boyunca yatmışlar, horul horul uyuyorlar. Suriye'ye doğru baktım, insanlar oturmuşlardı, yüzlerinde bir tembellik, bir miskinlik vardı. Anadolu'da ayağa kalkmışlardı ama gene tembeldiler, gene isteksizdiler. Gidecekleri yere ağır ağır, sallana sallana gidiyorlardı. Trenimiz Bulgaristan'a girdi, insanların yürüyüşü değişti. Baktım hızlı hızlı yürüyorlardı. Avusturya'ya geldik, insanlar daha bir canlıydılar. Hele Almanya'da insanlar yürümüyor, koşuyorlardı. Hatta döner merdivenler yapmışlardı. Bir yandan insan gidiyor, bir yandan merdiven dönüyor, onu gideceği yere daha çabuk götürüyordu. İşte arkadaşlar, Arabistan'dan Almanya'ya doğru insanın görünüşü ve uygarlığın yükselişi budur. Biz ayakta uyuklayacak bir millet değiliz. Öyle olmamalıyız. Milletimize de bu kişiliği kazandırmalıyız. Biz işte o zaman kalkınacağız. Bu gerilikten o zaman kurtulacağız. Geçen gün gördüm, bir arkadaşınız demircilik işliğinden çıktı, santral binasına gidiyordu. Fakat nasıl bir gidiş? Adımı mı? Atsam mı, atmasam mı? Atsam ne olur, atmasam ne olur? Süklüm püklüm, zavallı, sanki hasta. Saat tuttum, tam 4 dakikada gitti oraya. Oysa kaç metrelik yer? Sizin yaşınızda bir delikanlı yarım dakikadan az bir zamanda almalı o yolu. Yalnız yürürken değil, konuşurken, okurken, çalışırken, hatta yemek yerken çabuk olacağız, çabuk, daha çabuk. Biz Avrupa'dan 200 yıl geriyiz. Bunun için yürümek yetmez bize, koşmak lazım. Bu açığı bir an önce kapatmak için her alanda koşacağız biz. Bu bir tek cumartesi konuşması olsaydı enstitüde ne değişirdi? Belki hiçbir şey, ama ısrarla devam etti. Dinamizm, ülkücülük, heyecan bütün çalışmalarımızın rengi oldu. Mırın kırın konuşmak bile yasaktı artık. Canlı konuşacaksın arkadaş, canlı. Haklıysan hatta bağıracaksın. Boyun eğen insan, yalvaran, miskin insan bu çağın adamı değildir. Hakkını tırnaklarınla koparıp alacaksın. Kimseden korkmak, çekinmek yok. Biz yüzyıllardır kula kul olmuş bir milletiz. Bundan kurtulacağız, bu kabuğu kıracağız artık. İnsanlar eşittir. Kimse kimseden daha üstün değildir. Bunu kafalarımızın ortasına yerleştireceğiz. Konuşmalarımız, davranışlarımız, çalışmalarımız ona göre şekil alacak. Kendimize güveneceğiz ve kendisine güvenilir insan olacağız. Enstitü ruhu, enstitü kişiliği başlamıştı. Kimle olursa olsun tam bir tartışma serbestisi içindeydik. Aramızdan okul başkanı, iş kolları yöneticileri seçerdik. Okulun bütün işlerini bir hafta o arkadaşlar yürütürlerdi. Eksikleri, aksaklıkları cumartesi toplantılarında tenkit ederdik. Hatta öğretmenlerimizi, müdürü eleştirirdik. Cevap verirlerdi, kendilerini savunurlardı. Demokratik bir yönetim tarzı az zamanda gelişmişti. Birbirimizi dinlemeyi, fikirlere hürmet etmeyi, topluluk önünde konuşmayı, kendimizi savunmayı öğreniyorduk. Bazen öğretmenlerimiz sabır örneği olurlardı. Haksız ve yakışıksız tenkitleri bile gülerek karşılarlar, şöyle demek istiyorsun galiba diyerek düzeltirler ve gerekli karşılığı verirlerdi. Okul başkanı olmak aramızda önemli bir değer taşırdı. İlk günler seçim bazen maksattan uzak şekilde sonuçlanıyordu. Hemşerilik, arkadaşlık güdüldüğü oluyordu. Sonra daha isabetli seçimler yaptık. İş seven, çalışkan, becerikli arkadaşlarımız sivrilmeye, değer kazanmaya başladılar. Tenkitler, cevaplar gittikçe olgunlaştı. Bir gün fena halde sıkıştırılan, hırpalanan bir başkan kalktı, kendisini şöyle savundu. Bütün işleri başkandan bekliyorsunuz. Temizliği, düzeni, işlerin aksamadan yürümesini, eşyanın korunmasını hep benim yapacağımı sanıyorsunuz. Bu mümkün değildir. Geçenlerde merdivenin ortasında kocaman bir kağıt gördüm. İçimizden birisi atmıştı. Kasten almadım. Nöbetçi arkadaşıma da almamasını tembih ettim. Gittim uzakta durup sezdirmeden baktım. Hepiniz oradan geçtiniz. Biraz önce temizlik iyi yapılmamıştır, okul kirli kalmıştır diye bar bağıran arkadaş da oradan geçti. Hatta ayağı kağıda çarptı ama çöp sepetine atıvermedi. Siz de almadınız. Nöbetçi arkadaşım şahittir, o da gördü. Şimdi söyleyin bakalım, temizlik istediğimiz gibi olmuyorsa, işler tam düzenli yürümüyorsa kabahat hep benim mi? Burada konuşmak yetmez. Tek tek hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Asıl yetişmiş olmak budur. Hatırlıyorum, arkadaşımız bir epey alkış toplamıştı. Bir de enstitüde kitap okuma seferberliği başlamıştı. Müdürümüz ve öğretmenlerimiz her sözü döndürür dolaştırır okumaya getirirlerdi. Yetişmenin anlayışlı ve kültürlü adam olmanın temel şartını okumak olarak gösterirlerdi. Bu konuda pek çok yazacak şey var. Bir kere biz işe abur cabur girdik, kendimden biçiyorum. İlk günler ısrarla, inatla okuyup da hiçbir şey anlamadığım kitaplar oldu. Ama bize öyle bir kanı vermişlerdi ki, okuyalım, ekmek yer, su içer gibi boyuna okuyalım. Farkında bile olmadan pek çok şeyler öğreneceğiz, faydalanacağız. Bilgimiz, kültürümüz gelişecek. Tarım derslerine, inşaat çalışmalarına bile koltuğumuzda birer kitapla giderdik. Yerli yabancı romanlar, hikayeler, Remzi Kitabevi'nin çift kırmızı çizgili ak kaplı kitapları, sonradan klasikler. Birer birer elimizden geçti. İş aralarında, teneffüslerde, pazar tatillerinde, tarlada, bağda, ağaç diplerinde, ırmak kıyısında durmaz okurduk. Yat saatinde çabukça yatağa girip kitabımızı açmak günlük alışkanlıklarımız arasına girmişti. Işıklar gece saat 11'de sönerdi. O saate kadar okuyan arkadaşlarımız olurdu. Ben de onlar arasında olmaya çalışırdım. Çok defa uykum gelirdi, uyumak için kendimi zorlardım. Hiç değilse şu sayfaya geleyim diye bir yeri işaretler, anlayayım, anlamayayım inatla okurdum. Bazen elimde kitapla uyuyakalırdım. Gece bakardım ki kitap yere düşmüş ya da elimde öylece açık duruyor. Kapatır yastığın altına sokardım. Bazen arkadaşlar uyuyamıyoruz diye ışıkları söndürürlerdi. Bunlar çoğu kez okumayan, okumaya alışamayan arkadaşlardı. Aramızda tartışırdık. Biz onlara kıskanç filan derdik. Ya da okumanın değerini anlamadıklarına verirdik. Onlar da bize siz ne anlıyorsunuz ki, gösteriş yapıyorsunuz işte diye karşı çıkarlardı. Bir bakıma iki taraf da haklıydı. Biz filanca kitabı da okudum demek için okuduğumuz kitapların listesini biraz daha kabartmak için okurduk. Ama büsbütün de boşa gitmediği, hiç değilse bazılarından derece derece yararlandığımız muhakkaktı. Bakardım da kaba bir görüşle arkadaşlar iki ayrı gruba ayrılırlardı. Birileri sessizdiler, çalışırlar, okurlar, pek ortalarda görünmeseler bile her işi iyi niyetle, güçlerince yapmaya çalışırlardı. Öbürleri gösterişçi, şamatacı ve biraz suyun yüzünde olan arkadaşlardı. İşlerinde sanat ve iş kollarında becerikli olanlar vardı. Ama sonunda asıl gelişenler, sessiz sedasız çalışanlar, bir okuma alışkanlığı kazananlar oldu. Şunu söyleyeyim ki bizim enstitüde bu iki grupta toplanan arkadaşlar aralarında çatıştılar. Ayrılık gittikçe derinleşti. Sonunda iş arzu edilmeyecek olaylara kadar vardı. Şimdi düşünüyorum da bu ayrılıklar önce pek çocukça başlamıştı. Hatta hemşehrilik filan gibi sudan sebeplere dayanıyordu. Sonra küçük çekememezlikler rol oynadı. Derken dışarıdan gelen etkilerle iki grup birbiriyle kıyasıya uğraştı. Okumadan söz açmıştık. Okumanın güzelliğini ilk bize Türkçe öğretmenimiz Aydın Arıkök duyurdu. Derslerde hikaye okurdu. Dokunaklı bir sesi vardı. Dinlerken heyecanlanır, kendimizden geçerdik. Hüseyin Rahmi'yi, Ömer Seyfettin'i, Refik Halid'i, Reşat Nuri'yi, Sabahattin Ali'yi, yerli yabancı daha birçok yazarları ta o zaman tanıdık. Başka kitaplarını bulup buluşturur okurduk. Sonradan müdürümüz Rauf İnan, Türkçe öğretmenimiz Tahir Erden başka kitaplar sağlık verdiler, başka yazarlar tanıttılar. Kitap özetleme saatlerimiz vardı. Tartışmalı toplantılar yapardık. Kitapları didik didik eder, nedenini, ne demek istediğini arar, fikirleri, duyguları günlük hayatımıza bağlar, memleketimizin ve içinden çıkıp geldiğimiz köylerin gerçekleriyle karşılaştırır, bir şeyleri bir şeylere vurur, anlayışımızı, fikir gelişimimizi kendi çabamızla, kendi ellerimizle yapardık. Olur olmaz yerde, hatta derslerde kitaplardan söz açardık, kitaplardan örnekler verirdik. Arayıcı ve eleştirici bir zihin yapısı kazanmaya çalışırdık. Köy enstitüsünün ilk yıllarında doğru dürüst ders kitapları yoktu, kurumlar yeniydi, öğretim programları hazırlanmamıştı. Öğretmenlerin tutumlarına ve anlayışlarına göre çeşitli kitaplardan, çeşitli kaynaklardan faydalanarak ders yapardık. Örneğin Türkçe derslerini hikaye kitaplarından, şiirlerden ya da romanlardan seçtiğimiz metinler üstüne oturtur, onları inceleyerek bir şeyler öğrenirdik. Köy endişesi, köy öğretmeninin sorunları başlıca konumuz olurdu. Bütün yolların Roma'ya çıktığı gibi bizim de bütün öğrendiklerimizin, düşündüklerimizin bir ucu köye değinirdi. Köysüz ders, köylüsüz mesele bize süs etkisi yapardı. Ne öğreniyorsak köye çevrikti. Köyde nasıl çalışacağız, bu iş köyde nasıl uygulanır, köylünün yaşayışını değiştirmek için ne yapmak lazım? Okuduğumuz kitaplarda bunu arar, bunu düşünür, bunu söylerdik. Sonunda şu kanıya vardık ki bizim köylümüz kitaplara girmemiş. Kitap yazanlar, okumuşlar köyü tanımıyorlar. Köye ait bilgileri hep kabukta kalmış. En beğendiğimiz yazarlar bile köyün içine girememişler. Köyü anlatmak, ortaya sermek lazım. Bize konusunu köyden alan tahrir görevleri verirlerdi. Sosyoloji dersinde köy toplumu ile ilgili konuları deyimlememizi isterlerdi. Türkiye gerçeklerine yepyeni bir açıdan bakmaya, bilinmeyen yurdumuzu ve halkımızı anlatmanın ilk deneylerini yapmaya başlıyorduk. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 51.